9. Nişanın Akşamı. Söylediğimiz gibi Grand Course meydanına yönelen Wilford, Madame de Saint-Méran'ın evine döndüğünde masanın başında bıraktığı konukların kahve içmek için salona geçtiklerini gördü. Rene, onu davetlilerin de paylaştığı bir sabırsızlıkla bekliyordu. İçeri girdiğinde bir uğultu yükseldi. ''Kelle koparıcı, devletin savunucusu, kralcı Brutus, söyle bakalım neler oldu?'' diye haykırdı biri. ''Yeni bir terör rejiminin tehdidi altında mıyız?'' diye sordu bir diğeri. ''Korsika canavarı mağarasından çıktı mı?'' diye bağırdı bir üçüncüsü. ''Sayın Markis,'' dedi müstakbel kayınvalidesinin yanına yaklaşan Wilford. ''Yanınızdan öyle ayrıldığım için sizden beni bağışlamanızı rica ediyorum. Sayın Marki, bana sizinle baş başa konuşma onurunu bahşeder misiniz?'' ''Ah, demek durum gerçekten ciddi, öyle mi?'' diye sordu Wilford'un alnının endişeyle karıştığını fark eden Marki. ''Sizden birkaç gün izin istememi gerektirecek kadar ciddi,'' dedi ve Rene'ye dönerek ekledi. ''Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlıyorsunuz.'' ''Gidiyor musunuz Monsieur?'' diye haykırdı bu beklenmedik haber karşısında heyecanını gizleyemeyen Rene. ''Ne yazık ki evet, gitmem gerek.'' ''Peki nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu Markis. ''Bu adaletin bir sırrı adam. Yine de aramızda Paris'ten bir isteği olan varsa, bu akşam Paris'e hareket edecek bir arkadaşım bu görevi keyifle yerine getirecek.'' Herkes birbirine baktı. ''Benimle konuşmak istediğinizi mi söylemiştiniz?'' dedi Marki. ''Evet, lütfen çalışma odanıza geçelim.'' Marki, koluna girdiği Wilford'la salondan çıktı. ''Evet, neler olup bittiğini anlatın,'' dedi çalışma odasına giren Marki. ''Hemen Paris'e gitmemi gerektiren ve çok ciddi sonuçlar doğuracağına inandığım gelişmeler var. Marki, sorumun haddini aşan kabalığını bağışlayın. Devlet tahviliniz var mı?'' ''Tüm servetimi devlet tahvillerine yatırdım. Yaklaşık 6-700 bin frank.'' ''Tamam o zaman Marki. Hepsini satın, yoksa mahvolacaksınız.'' ''Ama buradan nasıl satış yapabilirim? Bir satış temsilciniz var mı?'' ''Evet.'' ''Bana ona iletmem üzere bir mektup verin ve bir dakika, bir saniye bile kaybetmeden satışı yapsın. Hatta belki de çok gecikmiş olacağım.'' ''Lanet olsun!'' dedi Marki. ''Zaman kaybetmeyelim.'' Ve masaya oturup satış temsilcisine hangi fiyattan olursa olsun tahvilleri satma talimatı verdiği bir mektup yazdı. ''Şimdi bundan başka bana bir mektup daha gerekiyor.'' dedi Wilford. Marki'nin mektubunu özenle cüzdanına yerleştirirken. ''Kime yazılacak?'' ''Krala.'' ''Krala mı?'' ''Evet. Ama majestelerine mektup yazma görevini üstlenmeye cesaret edemem. Zaten bunu sizden istemiyorum. Sizden o mektubu Monsieur de Salvo'ya yazdırmanızı istiyorum. Bana çok zaman kaybettirecek formaliteleri aşarak bir an önce majestelerinin huzuruna çıkmamı sağlayacak bir mektup yazması gerek.'' ''Ama neden Tuleris'te büyük itibar sahibi olan ve kendisi aracılığıyla gece gündüz krala ulaşabileceğiniz Adalet Bakanı'na danışmıyorsunuz?'' ''Elbette ama ulaştıracağım haberin karşılığını bir başkasıyla paylaşmayı gereksiz buluyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Adalet Bakanı beni arka plana itip bu işten kazançlı çıkmamı engelleyecektir. Size tek bir şey söyleyeceğim Marki. Tuleris'e önce ben ulaşırsam mesleki kariyerim güvence altına alınmış olacak. Çünkü krala asla unutamayacağı bir hizmette bulunacağım.'' ''Bu durumda, dostum, valizlerinizi hazırlamaya gidin. De Salvo'yu çağırıp ona işinizi kolaylaştıracak bir mektup yazdıracağım.'' ''Tamam, vakit kaybetmeyin çünkü bir çeyrek saat içinde arabayla hareket etmem lazım. Arabanızı kapının önünde bekletin.'' ''Elbette, Markiz'den ve böyle bir günde derin endişeler içinde bırakıp gittiğim Mademoiselle de Meran'dan benim adıma özür dilersiniz değil mi? Döndüğünüzde ikisi de çalışma odamda olacaklar. Onlarla vedalaşabilirsiniz. Binlerce teşekkürler. Siz mektubu yazdırın.'' Marki'nin zili çalmasıyla bir uşak belirdi. ''Kont de Salvo'ya onu beklediğimi söyleyin.'' ''Hadi siz de gidin.'' diye ekledi Wilford'a dönen Marki. ''Tamam, hemen gidip geliyorum.'' Ve Wilford koşarak dışarı çıktı. Ama kapıda Kraliyet Savcı Yardımcısının hızlı adımlarla yürüdüğünün görülmesinin bütün şehrin huzurunu kaçıracağını düşünüp her zamanki heybetli yürüyüşüyle yoluna devam etti. Kapısının önünde beyaz bir hayalet gibi ayakta hiç kımıldamadan kendisini bekleyen bir gölge gördü. Edmund'dan haber alamayan ve sevgilisinin tutuklanma nedenini bizzat öğrenmek üzere hava kararırken Faro'dan kaçıp gelen güzel Katalan kızıydı bu. Wilford'un yaklaştığını görünce yaslandığı duvarın kenarından ayrılarak onun önünü kesti. Dantes, savcı yardımcısına nişanlısından söz etmişti ve Wilford'un kendisini tanıması için Mercedes'in ismini söylemesine gerek yoktu. Bu kadının güzelliği ve öz saygısı karşısında şaşırdı ve sevgilisinin akıbetini sorduğunda adeta kendisinin sanık, kızın da yargıç olduğu hissine kapıldı. ''Sözün ettiğiniz kişi ağır bir suç işledi ve onun için hiçbir şey yapamam matmazel.'' dedi Wilford. Mercedes hıçkırdı ve Wilford'un uzaklaşmaya çalıştığını görünce onu ikinci kez durdurdu. ''Ama en azından yaşayıp yaşamadığını öğrenmem için bari şimdi nerede olduğunu söyleyin.'' ''Bilmiyorum, artık benim yetki alanımda değil.'' Ve bu anlamlı bakışlar ve bu yalvaran tavır karşısında canı sıkılan Wilford, Mercedes'i itip içeri girdi ve kendisine dayatılmak istenen bu kederi dışarıda bırakmak istercesine kapıyı hızla kapadı. Ama keder kapıyı kapayınca uzaklaşmaz. Yaralı, Vergilius'un sözünü ettiği ölümcül ok gibi onu beraberinde taşır. Kapıyı kapayıp salona geçen Wilford'un dizleri tutmuyordu. Hıçkırığı andıran bir iç çekişle koltuğa yığıldı. İşte o anda bu hasta yüreğin en ücra köşelerinde ölümcül bir kederin ilk tohumları belirdi. İhtirası için feda ettiği o adam, babasının suçunun cezasını ödeyen o masum, kendisi gibi solgun yüzlü nişanlısının elini tutmuş bir halde, solgun bir yüzle ve tehditkar bir ifadeyle gözünün önünde canlandı. Bu keder beraberinde hastayı, eski çağlarda tanrılar tarafından cezalandıranlar gibi yerinden fırlatanlara benzemeyen ama bazı anlarda geçmiş bir olayın anısıyla yüreğe işleyen ve onu yaralayan, sızlayan yaraları ölüme dek giderek derinleşen o boğuk ve acılı çınlamaya eşlik eden vicdan azabını da getiriyordu. Yine aynı anda bu adamın ruhunda bir kararsızlık belirdi. Savcı ile suçlu arasındaki mücadelenin heyecanından başka bir duygu yaşamadan şimdiden sanıklar için birçok kez ölüm cezası talep etmiş ve yargıçları ya da jüri heyetini etkileyen dokunaklı hitabet gücü sayesinde mahkum ettiği bu sanıklar onu hiç endişelendirmemişti. Çünkü o sanıklar suçluydu ya da en azından Wilford öyle sanıyordu. Ama bu kez durum farklıydı. Bu müebbet hapis cezasını mutluluğa kavuşmak üzere olan bir masuma veriyor, onun sadece özgürlüğünü değil, mutluluğunu da elinden alıyordu. Bu kez savcı değildi, cellattı. Bunu düşündüğünde az önce sözünü ettiğimiz ve o ana kadar hiç duyumsamadığı o boğuk çınlamanın yüreğinde yankılandığını, göğsünü belli belirsiz endişelerle doldurduğunu hissediyordu. İşte yaralı böyle şiddetli bir içgüdüsel acıyla, açık ve kanayan yarasından ve ona kapanana dek hep titrek ellerle yaklaşacağından haberdar oldu. Ama Wilford'un yarası hiç kapanmayan ya da öncekinden daha sancılı ve kanlı bir şekilde yeniden açılmak üzere kapanan yaralardandı. O anda kulağına Rene'nin merhamet dileyen tatlı sesi yankılansaydı, güzel Mercedes içeri girip ona ''Bizi izleyen ve yargılayan Tanrı adına nişanlımı serbest bırakın'' deseydi, ''Evet, alnındaki hafif karışıklıklar zorunluluk karşısında iyice belirginleşecek ve başına gelebilecek her felaketi sineye çekerek Dantes'in serbest bırakılması emrini buz kesmiş elleriyle imzalayacaktı. Ama sessizlikte hiçbir ses mırıldanmadı ve kapı sadece atların arabayla koşulduğunu haber vermek için içeri giren uşak tarafından açıldı. Ruhundaki bu mücadeleyi kazanmış gibi yerinden kalkmaktan ziyade ayağa fırlayan Wilford, yazı masasına koşup çekmecelerden birindeki tüm parayı cebine boşalttı. Bir an elini alnına koyup arkası gelmeyen sözleri geveleyerek ürkmüş bir halde odanın içinde dönüp durdu. Nihayet uşağının paltosunu omzuna koyduğunu hissetti ve dışarı çıkıp arabaya doğru ilerledi. Arabacıya tok bir sesle M. de Saint Meran'ın Grand Course Caddesi'ndeki evine sürmesini söyledi. Bahtsız Dantes mahkum olmuştu. Wilford, M. de Saint Meran'ın söz verdiği gibi Markiz'i ve Rene'yi çalışma odasında buldu. Rene'yi karşısında gören genç adam, kendisine yeniden Dantes'i serbest bırakıp bırakmadığını soracağını zannederek irkildi. Ama ne yazık ki bencilliğimizin utancıyla söylememiz gereken şey, genç kızın zihninin sadece Wilford'un yola çıkışıyla meşgul olduğuydu. Sevdiği Wilford, kocası olmak üzereyken ne zaman döneceğini söylemeden yola çıkıyordu. Ve Rene, Dantes adına üzüleceği yerde işlediği suç yüzünden sevgilisinden ayrı kalmasına neden olan adama lanetler okuyordu. Bu durumda Mercedes ne desin? Zavallı Mercedes, Lok Caddesi'nin köşesinde kendisini izleyen Fernand'la karşılaşmış, çökmüş ve umudunu kaybetmiş bir halde Katalan mahallesine dönmüş, kendini yatağa atmıştı. O yatağın önünde diz çöken Fernand, Mercedes'in geri çekecek durumda olmadığı buz gibi elini kavramış ve genç kızın hissetmediği ateşli öpücükler kondurmaya başlamıştı. Mercedes geceyi böyle geçirdi. Lamba yağ bitince söndü. Ne karanlığın ne aydınlığın farkındaydı ve ertesi gün hava kararırken uyandı. Keder gözlerinin önüne sadece Edmund'u görebileceği bir bant çekmişti. "Ah, burada mısınız?" dedi nihayet Fernand'a doğru dönerek. "Dünden beri yanınızdan ayrılmadım," diye yanıtladı Fernand kederli bir iç çekişte. Monsieur Morel henüz pes etmemişti. Dantes'in sorgulamanın ardından hapishaneye götürüldüğünü öğrenince dostlarının yanına koşmuş, duruma müdahale edebilecek nüfuzlu Marsilyalılara danışmıştı. Ama genç adamın Bonaparte'ın ajanı olarak tutuklandığı söylentisi şimdiden yayılmıştı. Ve o dönemde en gözü pekler bile Napolyon'un yeniden tahta çıkmasını çılgınca bir düş olarak gördükleri için gittiği her yerde soğuk karşılanmış, herkes ürkerek onu geri çevirmişti. Evine mutsuz bir halde dönmüş, durumun ciddi olduğunu ve kimsenin elinden bir şey gelmediğini kabullenmişti. Cadrus da kendi payına oldukça endişeli ve sıkıntılıydı. Monsieur Morel gibi dışarı çıkmak ve elinden bir şey gelmese de Dantes'i kurtaracak bir çözüm bulmayı denemek yerine iki şişe frenk üzümü şarabı alıp evine kapanmış ve endişesini sarhoş olarak gidermeye çalışmıştı. Ama o ruh halindeki biri için iki şişe şarap vicdanı rahatlatmaya yetmezdi. Bu yüzden şarap almaya gitmek için fazlasıyla sarhoş, sarhoşluğunun anılarını bastırması için yeterince sarhoş olmadan, dirsekleriyle üzerinde iki boş şişe bulunan bir ayağı aksak masasına abanmış, uzun fitilli mumun yansımasında Hoffman'ın punchla nemlenmiş el yazmalarına siyah ve fantastik bir toz bulutu gibi yaydığı tüm o hayaletlerin dansını izlemeye başlamıştı. Endişeye kapılmayan, canı sıkılmayan tek kişi Danglars'tı. Hatta Danglars bir düşmandan intikamını aldığı ve Faron'da aksi takdirde kaybedeceği görevini güvence altına aldığı için neşeliydi. Danglars, kulaklarının arkasında bir tüyle, yürek yerine bir mürekkep okkasıyla doğan o hesapçı kişilerdendi. Onun için bu dünyada her şey çıkarmayla ya da çarpmayla ilintiliydi. Ve bir insanın azaltacağı toplamı arttıran bir rakam, onun için o insandan daha değerliydi. Bu yüzden her akşamki saatinde yatmış, sessizce uyuyordu. Monsieur de Selve'nin mektubunu alan Wilford, René'yi iki yanağından öpüp, Marquis'in elini sıktıktan ve Madame de Saint-Méran'ın elini öptükten sonra, Aix yoluna doğru ilerlemek üzere arabasına bindi. Baba Dantes, kederden ve endişeden ölüyordu. Edmund'a gelince, başına neler geldiğini biliyoruz.